Ayrım 22.
Benimsenecek ilkeye göre hakkın kötüye kullanılması dar veya geniş uygulama alanı kazanır. Hakkın kötüye kullanılmasını uygulama alanının daraltan subjektif görüşe göre, hakkın kötüye kullanılması için başkasına zarar verme kastı subjektif şart aranırken, egemen olan diğer görüşe göre hakkın kötüye kullanılması İsviçre Medeni Kanunu'nda belirtildiği gibi zarar verme kastı aranmaksızın objektif esasa dayandırılmaktadır. Dipnot, Zevkliler A 5. Bası sayfa 174, Özsunay sayfa 321, Akipek J sayfa 179, Edis sayfa 325, Oğuzman sayfa 144. Örneğin, kişinin bahçesinin etrafına duvar çekmeye hakkı vardır. Fakat komşusunun manzarasını kapatacak biçimde duvarı çok yüksek yaparsa hakkını açıkça kötüye kullanmış olur. Hakkın kötüye kullanılmasının yaptırımı, kötüye kullanılmış olan hakkın kanuni korumadan yoksun olmasıdır. Bir davada hakkın kötüye kullanılması halinde kötüye kullanılan hakka dayanan talep ve savunma nazara alınmaz. Örneğin, zaman aşamanı kullanma hakkı veya şekil noksanlığı sebebiyle sözleşmenin batıl olduğunu ileri sürme hakkı, kötüye kullanılmışsa hakim davayı reddedecektir. Dipnot, Oğuzman sayfa 144. Bazen de hakkın kötüye kullanılmasından zarar gören kimse zararının önlenmesi için dava açabilir. Ancak bu durumda MK 2 Taksim 2'de öngörülen kanuni korumadan yoksun olma biçimindeki yaptırım, hakkın kötüye kullanılmasının başkasına zarar verdiği hallerde yeterli değildir. Bu nedenle hakkın kötüye kullanılması konusunda kanunun ayrıca özel bir yaptırım öngörmediği hallerde MK 656'da öngörülmüş bulunan yaptırım genelleştirilerek zarar gören kimseye hakkın kötüye kullanılmasını durdurmak, hakkın kötüye kullanılmasını önlemek, hakkın kullanılmasından doğan zararın giderilmesini istemek veya tespit davası açmak yetkilerinin tanınması gerekir. 6. Hakkın korunması. Hukuk düzeni, hak sahibinin hakkının korunabilmesi için bazı hukuki imkanlar öngörmüştür. Bunlar, hak sahibinin hakkının yerine getirilmesini isteme, yani talepte bulunma hakkı, hak sahibi tarafından hakkın fiilen korunması ve dava hakkıdır. 1. Hak sahibinin talebi. Hak sahibinin hakkını ileri sürdüğü kişi borcunu yerine getirmezse, hak sahibi talep hakkını kullanır. Sonuca ulaşamazsa, dava hakkını kullanarak hakimden karar alır ve hakimin verdiği karar doğrultusunda icra yoluna başvurarak hakkını icra daireleri aracılığıyla elde eder. Talep, hak sahibinin hakkını koruyabilmesi için kendisine tanınmış bir imkandır. Talep, hak sahibinin bir kişiden bir şey yapılmasını, verilmesini veya yapılmamasını istemek hak ve yetkisidir. Mesela mülkiyet hakkı sahibi geçerli bir sebebe dayanmadan elinden alınmış olan malını o malı elinde tutan kimseden istihkak talebiyle geri isteyebilir. Alacaklı borçlusundan borcunu ödemesini talep edebilir. O halde talep hak sahibinin sahibi olduğu asıl hakkına bağlı olan bir yetkinin kullanılmasıdır. Teknik anlamda talep alacaklının hukuken borçlusundan edimi yerine getirmesini isteyebilme hakkıdır. Buna Alman hukukundan gelen bir deyim ile talep veya istem, Anspruch, Fransız hukukunda da Pretenten denilir. Dipnot, Wontur, sayfa 12. Bu alacağın alacaklıya verdiği en önemli hak ve yetkidir. Belki de bunun için alacak ve talep eş anlamda kullanılmaktadır. Bununla birlikte alacak hakkı talep hakkından daha geniştir. Çünkü alacak hakkı vadeye veya taliki şarta bağlanmışsa, vade dolmadıkça veya şart gerçekleşmedikçe talep hakkı doğmaz. Eksik borçlarda da alacak hakkının varlığına karşılık talep hakkı yoktur. Talep hakkı alacak haklarından başka aynı haklardan da doğabilir. İstihkak veya müdahalenin metni talebi gibi. Diğer taraftan alacak hakkı talep hakkından başka bir takım yenilik doğuran haklar da bahşeder. Alternatif borçlarda seçim hakkı BK 71, ihbarla alacağı muaccel kılmak BK 312, takas hakkı ve defi hakları ödemezlik defi BK 81 gibi. 2. Hak sahibi tarafından hakkın fiilen korunması. Hak sahibinin talep hakkını kullanmasına rağmen borçlu borcunu yerine getirmezse talep hakkı yeterli olmayacağından kanun koyucu hakkın korunmasında devlet gücü müdahalesinin gecikmesinden doğacak sakıncaları önlemek ve hakkın kaybolmasına mani olmak amacıyla istisnai bir önlem olarak özel hukuk alanında alacaklıya bizzat kuvvet kullanmasına olanak vermiş ve hakkının korunması için cebri kuvvete başvurma BK 52 Taksim 3, MK 864 ve 894, meşru müdafaa BK 52 Taksim 1, istirar hali BK 52 Taksim 2 yollarını tanımıştır. MK 864'e göre borçlunun rızası ile menkul eşyasına zilyet olan alacaklı, alacağını alıncaya kadar bu eşyayı yedinde hapsetmek hakkına haizdir. MK 894'e göre de zilyet, bütün gasp ve tecavüz fiillerini kuvvet kullanarak def etmek hakkına haizdir. Şiddetle veya gizlice kendisinden alınan şeyi gayrimenkul ise gasp edeni kovarak ve menkul ise cürümü meşhut halinde tutulan veya kaçarken tutulan veya kaçarken yakalananın elinden alarak istirdat edebilir. Örneğin, gece uyurken ceketini çalan hırsızı uyanıp koşarak yakalayan kimse, kuvvet kullanarak ceketini hırsızın elinden alabilir. Fakat bir süre sonra ceketini giymiş olan hırsızı sokakta rastlarsa, kuvvet kullanarak bunu geri almaya hakkı yoktur. Meşru savunma, bir kimsenin şahsına veya mal varlığına yöneltilmiş ve devam etmekte olan haksız bir saldırıyı def etmek zorunluluğu içinde yaptığı savunmadır. Ceza hukukunda ise mala yapılan tecavüz halinde meşru savunma kabul edilmemektedir. Meşru müdafaa sayılması için karşı tecavüzün savunma amacını aşmaması gerekir. Meşru savunma halinde saldırıda bulunanın şahsına veya mallarına verilen zarardan dolayı tazminat ödenmez. BK 52 Taksim 1. İstirar hali ise tehlikede bulunan bir kimsenin kendisini tehlikeden korumak için bu tehlikede ilgisi bulunmayan başka bir kişiye veya onun malına zarar vermesidir. İstirar halinde meşru müdafaadan farklı olarak verilen zararın tazmininden zarar veren kimse tamamen kurtulamaz. Tazminatın miktarını hakim tayin eder. Örneğin, arıların hücumundan kaçan bir kişinin komşunun bahçesine girerek tarlasına zarar vermesi halinde hakim hakkaniyete uygun bir tazminata karar verebilir. 3. Dava hakkı. A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde dava hakları. Yargıya başvurma hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde temel haklardan birisi olarak kabul edilmiştir. Bu maddeye uygun olarak medeni hak ve yükümlülükler ile ilgili uyuşmazlıklarda veya ceza hukuku bakımından herhangi bir suçlama kararı bağlanırken herkesin yasa ile korunmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından makul bir süre içinde adil ve aleni yargılanmaya hakkı vardır. Öyleyse herkes gerek özel hukuk ve gerek ceza hukuku alanında disiplin suçları dahil davasını bağımsız bir mahkeme önünde açmaya hakkı vardır. Dipnot Çavuşoğlu N. Sayfa 25. B. Türk hukukunda dava hakkının korunması ve hukuki niteliği. Yargı, yasama ve yürütme görevlerinin yanında devlet eliyle kullanılan üçüncü kuvvettir. Anayasamızın 7. maddesine göre yargı yetkisi Türk adaleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Bu yargı mercilerinin yetki ve görevleri Medeni Yargılama Kanunu tarafından belirtilmiştir. Hukuk uyuşmazlıkları ilk derecedeki hukuk mahkemelerinde sulh, asliye hukuk ve asliye ticaret, ceza davaları ise ceza mahkemelerinde sulh, asliye ve ağır ceza. İdari davalarda idari mahkemelerde görülür. Üst derece mahkemeleri ise Yargıtay ve idari uyuşmazlıklarda Danıştay'dır. Yetki ile görevi ayırmak gerekir. Yetkili mahkeme, coğrafi yönden davanın hangi yer mahkemesinde görüleceğidir. Yetki, mahkemenin yargı çevresinin sınırları, idari örgüt sınırlarına göre tayin edilir. Görev ise, davaya yetkili yargı organlarından hangi dereceli mahkemenin davaya bakacağıdır. Devlet, hakları belirlemek, yaptırımları genel biçimde öngörmek ve yetkili yargı organlarını belirlemekle yetinemez. Devletin hukuk kurallarının uygulanmasını ve böylece haklının hakkını sağlamasını gerçekleştirmesine yardımcı olmak görevi vardır. Hakkının ihlal edildiği kanısına varan fertlerin devletin uyuşmazlıkları çözmek amacıyla yetkili kıldığı kazai veya idari yargı organlarına başvurarak haklarının hukuki yönden sağlanmasını veya korunmasını isteyebilmelerine dava hakkı denir. Dava hakkının kişiye tanınmış olması ile ona sahibi olduğu haklar üzerinde güvence verilmiş olur. Dava hakkı, insanların hak ve hürriyetlerini ihlal eden bir uygulama karşısında devletin yetkili kıldığı yargı organlarına başvurabilmesine olanak sağlar. Hukukumuzda yargıya başvurabilme hakkı, Anayasamızın temel hakları başlığını taşıyan ikinci kısmında 36. maddesinde yer almıştır. Bu maddeye göre herkes meşru vasıta ve yollardan yararlanmak suretiyle yargı mercilerinin önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir. Bu hak herkese tanındığına göre hak veya hürriyetinin ihlal edilmesi halinde de yargıya başvurmak isteyen tüm insanlar bu haktan yararlanır. Dava hakkı kişinin hukuka ve adalete ulaşmasını sağlayan temel haklardan biridir. Bu hak, insanın insan olması sonucu sahibi olduğu insan haklarından birisidir. Bu temel hakkın konusu hak arama hürriyetidir. Dipnot, Şanlıca evrensel bir hak olarak savunma hakkı insan hakları sempozyumu 10-11 Aralık 1994 sayfa 111. Sözleşme hukukunda dava hakkı, talebin borçlu tarafından yerine getirilmemesi halinde edimi sağlamak amacıyla devletin yetkili kıldığı yargı organlarına başvurma hakkıdır. Gecikme tehlikesinin olmadığı hallerde talebin yerine getirilmemesi halinde başvurulacak olağan yol dava hakkının kullanılmasıdır. Bir davada hakkının yerine getirilmesini isteyen tarafa davacı, hakkın kendisinden yerine getirilmesi istenen tarafa da davalı denir. Davacının talebine temel olarak ileri sürdüğü olaylara iddia, davalının davacının talebinin yerine getirilmemesini haklı göstermek için ileri sürdüğü araçlara da savunma denir. Hukuk davasını açmak ilke olarak dava hakkı sahibinin isteğine bağlı olmasına karşı, ceza davaları şikayete bağlı suçlarda şikayet üzerine, şikayete bağlı olmayan suçlarda doğrudan Cumhuriyet Savcıları tarafından açılır. Cumhuk 148. C. Dava ilişkisi. Davanın açılması ile davacı ve davalı ile davadaki taraflar mahkeme arasında bir dava ilişkisi ortaya çıkar. Dipnot Önen Medeni Yargılama Hukuku 1979 sayfa 54. Dava ilişkisi yargılama işlemlerinden oluşur. Bu işlemler taraflarca veya mahkeme tarafından yapılan yargılama işleridir. Taraf işlemleri dava açmak, kanıt göstermek, savunma yapmak, itiraz ve inkar etmek, davadan feragat etmek gibi kanunun yapılmasına izin verdiği işlemlerdir. Mahkeme işlemleri ise hakim tarafından davanın yürütülmesi ve sonuçlandırılması için şekle bağlı yapılan işlemlerdir. Dava, dava hakkı sahibinin mahkemeye verdiği dava dilekçesi ile açılır. Buna davalı cevap dilekçesi ile cevap verir. Davacı da buna replik adını alan cevap dilekçesi ile, repliğe de davalı 10 gün içerisinde duplik denilen cevaba cevap dilekçesi ile cevap verir. Hukukumuzda yargıya başvurabilme hakkı, Anayasamızın temel hakları başlığını taşıyan ikinci kısmında 36. maddede yer almıştır. Bu maddeye göre herkes meşru vasıta ve yollardan yararlanmak suretiyle yargı mercileri önünde davalı veya davacı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir. Bu hak herkese tanındığına göre hak veya hürriyetinin ihlal edilmesi halinde de yargıya başvurmak isteyen tüm insanlar bu haktan yararlanır. 4. Dava tipleri. Yargılama hukuku, davaları çekişmeli ve çekişmesiz davalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. A. Çekişmeli yargı davaları. Uyuşmazlığa düşenler arasında bir hakkın varlığı veya yerine getirilmesi hakkında bir uyuşmazlık varsa, çekişmeli yargı davaları bu uyuşmazlığı gidermek için açılır. Çekişmeli yargı davaları, eda davası, tespit davası ve yenilik doğuran haklardır. AA Eda Davası. Eda davası açan davacı, kendisine bir şeyin verilmesini, yapılmasını veya yapılmamasını ister. Edim. Bu konuda mahkemenin verdiği karar, yenilik meydana getirmeyip mevcut hakkın yerine getirilmesini sağlar. Bu türlü kararlar geçmişe etkilidir. Yani uyuşmazlığın çıktığı günden itibaren hüküm ve sonuç meydana getirir. Eda davası bir şeyin yapılmaması halinde de açılmış olabilir. Bu çeşit eda davasına içtinap, yapmama davası denir. Örneğin, kişilik hakkına haksız bir saldırıda bulunulmaması için açılan davalar, bir yapmama, yapmaktan kaçınma davasıdır. BB Tespit Davası. Tespit davası, davacı ile davalı arasındaki hukuki bir durumun var olup olmadığını tespite yönelik bir davadır. Örneğin, bir kimsenin isminin rızası olmaksızın başkası tarafından kullanılması halinde, bunun tespitinde yararı olan kimse tespit davası açabilir. Tespit davasını açabilmek için davacının bunda bir çıkarının bulunması gerekir. CC Yenilik Doğuran Davalar. Yeni bir hukuki durum yaratmayı ya da mevcut bir hukuki durumu değiştirmeyi veya ortadan kaldırmayı amaçlayan davalardır. Bu tür davalarda mahkemenin kararı ile yeni bir durum ortaya çıkarsa, mevcut durum değişir veya ortadan kalkar. Bu kararlar genellikle geçmişe etkili olamazlar. Örneğin, evliliğin iptali, boşanma, nesebin reddi, babalık davası gibi. B. Çekişmesiz yargı davaları. Çekişmesiz yargı davaları, kişilerin yararlarını korumak için mahkemelerin verdiği idari önlemlerdir. Taraflar arasında uyuşmazlık söz konusu olmadığından bunlar dava niteliği taşımazlar. Örneğin, velayet, egelik, altında bulunmayan her küçüğe bir vasinin tayin edilmesi, yargısal erginlik, evlat edinmede mahkemenin onayı gibi. Bölüm 6. Pozitif hukukun kaynakları. Hukuk kaynağı, hukuk kurallarını doğuran sebep, koşul ve esaslar demektir. Hukukun gerçek ve biçimsel, şekli olmak üzere iki tür kaynağı vardır. Gerçek kaynak, ülkenin sosyal, politik ve ekonomik ihtiyaçları ve ilişkileridir. Şekli kaynak ise bu ihtiyaç ve ilişkilerin giderilmesi amacıyla ortaya çıkan yazılı hukuk ve örf ve adet kurallarıdır. Hukuk kaynaklarının incelenmesi, hukuki ilişkilere uygulanacak çeşitli hukuk kurallarının nasıl meydana gelip yürürlüğe konulduğunun araştırılması demektir. Buna, hukuk kaynaklarına yürürlük kaynağı denilir. Yürürlükteki hukuk kurallarını bulmak için yürürlük kaynaklarına başvurmak gerekir. Bunlar bağlayıcı nitelik taşırlar. Hukukun yürürlük kaynakları genel olarak iki kategoriye ayrılır. Bunlar yazılı kaynaklar ve yazılı olmayan kaynaklar, yani örf ve adet hukukudur. Bunun yanında hukuk kaynağı terimi yasama meclisi gibi hukuk kuralı koymaya yetkili organlar anlamına da gelebilir ki buna da hukuk yaratan kaynaklar denilmektedir. Üçüncü tür hukuk kaynağı ise hukuku tanıtmaya hizmet eden kaynaklardır. Bunlara bilgi kaynağı denilir. Bunlar arasında doktrin tarafından ileri sürülen bilimsel görüşler ve ilmi içtihatlar yer alır. Bir diğer ayrıma göre hukuk kaynakları, yazılı hukuk kuralları ve yazılı olmayan hukuk kuralları olmak üzere ikiye ayrılır. Bağlayıcı nitelik taşıyan yazılı hukuk kuralları, kanunlar, kanun hükmündeki kararnameler, tüzükler ve yönetmeliklerdir. Yazılı olmayan hukuk kuralları ise örf ve adet kurallarıdır. Yardımcı hukuk kaynakları ise doktrin ve yargı kararlarıdır. Jurisprudence. Bir diğer ayrıma göre hukuk kaynakları iç hukuk kaynakları ve uluslararası dış hukuk kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır. 1. Hukukun yazılı kaynakları. Hukukun yazılı kaynakları kanunlar, tüzük ve yönetmeliklerdir. Yazılı kaynaklara kanun hukuku denir. 1. Kanunun tanımı ve genel karakteri. 1. Kanunun tanımı ve niteliği. Kanun, anayasanın yetkili kıldığı yasama organı tarafından, anayasada öngörülmüş yöntem ve biçimlere uygun olarak kabul edilip yürürlüğe konan, genel, sürekli ve soyut bir yazılı hukuk kuralıdır. O halde, A. Kanunlar soyut ve genel kurallardan oluşur. Maddi hukuk bakımından incelendiği zaman, hukuk kuralının bir soyut kural olduğu görülür. Çünkü, kanun belirli bir olaya veya kişiye değil, in abstracto, aynı niteliği taşıyan bütün olay ve kişilere uygulanır. Cumhurbaşkanının statüsünü düzenleyen kanun, belirli bir kişiyi değil, Cumhurbaşkanlığı statüsünü soyut ve genel olarak düzenlemektedir. Maddi kanun. Buna karşılık istisnai durumlarda yargı organının tarafından verilen bütün müsaade ve ayrıcalıklar, kanun niteliğinde değildir. Kanun, belirli bir kişiye maaş bağlanması veya onun vatandaşlığa alınmasına ilişkin olarak çıkarılmışsa, yasama organı tarafından çıkarılmış olduğu için şekli kanun sayılmasına karşın, genel ve sürekli olmadığı için maddi kanun olarak nitelendirilemez. Bu olsa olsa bir meclis faaliyetidir. Özet olarak denebilir ki, yasama organı tarafından anayasada öngörülen usul ve şekil şartlarına riayet edilerek çıkarılmış olan, fakat genel ve soyut nitelik taşımayan bir kanun, şekli bakımdan kanun sayılır. Buna karşılık, şekli kanunun yazılı metni genel ve soyut ise maddi anlamda kanun vardır denilir.